Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, bugün 24 Kasım sevgili dinleyiciler. Keyif dolu, huzur dolu bir salı sabahı diliyorum. Buna herkesin ihtiyacı var. Yontulmamışlardan kalın çizgilerle bizleri ayıran öğretmenlerimizin de bu özel günü kutlu olsun. Malum 24 Kasım ama öğretmenler denildiği zaman tabii bambaşka anket çalışmaları var. Birazdan gerçekten duyduklarınıza inanamayacaksınız. Yani öğretmenlerimiz mutsuz ve biraz da 24 Kasım buruk şekilde tamamlanıyor gibi. İstanbul Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyorum her sabah sizlere. Aynı merkezlerdeyim. Masada Onurer var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Değişen bir şey yok. Ve Günaydın Türkiye'de bu defa farklı bir şey yapalım. Doğrudan spor sayfalarına geçelim. Daha doğrusu Mustafa Denizli zamanı diyelim. Galatasaray'la karşınızdayız.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Mustafa Denizli Galatasaray'ın yeniden teknik direktörü sevgili dinleyiciler. İlklerin ismi aslında. Dün yeni teknik patronu Mustafa Denizli oldu Galatasaray'ın. Başkan Dursun Özbek de yan yana geldi. Zaten o görüşmeyi TRT ekranlarından Ersin Düzen'e, pazar akşamı Hakan Ünsal Ersin Düzen ikilisine anlatmıştı. Ve canlı yayında Türkiye bir anlamda Mustafa Denizli'nin bir gün sonraki olası anlaşmasının ipuçlarını kendi ağzından almıştı. Ve dün o görüşme gerçekleşti. 1,5 yıllık sözleşmeye evet dedi duayen teknik adam ve şimdi Galatasaray bir kez daha Mustafa Denizli ismine emanet diyelim. Teknik adamlık kariyerime bu camiada başladım dedi. Parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla da burada kapatacağım dedi Mustafa Denizli. İşte o sözler, o giriş.
Eğer bir gün başarılarımı, ismimi risk edeceksem, uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Mesleki kariyerimin başlangıcı olan ve bana bu imkanı tanıyan, bana bu güveni duyan camia eğer bir gün benden böyle bir görev istediyse bundan sadece onur duyarım. Bu büyük camiada, bu güçlü takımda başkanımız, yönetimimiz, camiamız, taraftarımız ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi gerçekleştiririz.
Umarız gerçekleşir sevgili dinleyiciler ve bir ziyaretle devam edelim. Dün Rusya lideri İran'ı ziyaret etti. Bu tabii tarihi bir anlaşmaydı. Dile kolay, tam 8 yıl sonra gerçekleşen bir ziyarete, seyahate dönüştü. Rusya ve İran, Amerika'nın devirmeye çalıştığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı zaten Suriye krizinin başından bu yana destekliyor. Rusya lideri 8 yıl aradan sonra ilk kez bu ülkeyi ziyaret etti ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile yan yana geldi. Tabii Suriye krizi etraflıca tüm hatlarıyla gündeme geldi ve Hamaney'in enteresan bir yorumu vardı. Amerika askeri yöntemlerle elde edemediğini şimdi müzakere masasında kazanmaya çalışıyor dedi. Putin de doğrudan bu sözlere destek verdi. Amerika savaşla ulaşamadığı hedeflerini şimdi müzakere masasında elde etme çabasında şeklinde. Gelin havayı değiştirelim, doğrudan içeri girelim bir kez daha. Ankara'dayız bu defa ve başkent gündeminde bambaşka bir konuyla karşınızdayız.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara'dayız ve Ankara'da aslında şu sıralarda birbirinden farklı konular tartışılıyor. İşte yeni anayasa diyenler var. Diğer tarafta Cumhurbaşkanı ile acaba Başbakan arasına kara kedi mi girdi? Ciddi bir problem mi var? Neden bu ikili dün görüşmedi de iş bugüne kaldı diyenler var. Bunun yanı sıra tabii meclis yeni başkanını seçti ama özellikle başkanlık seçimi öncesinde yemin töreninde Leyla Zana'nın yine başrolü aldığı ve yemin kriziyle neredeyse 24 yıl sonra tarihi tekerrür ettirdiği enteresan enteresan hadise var. Dün Leyla Zana konusu yine arkası yarın şeklinde devam etti. Türk milleti yerine Türkiye milleti ifadesini kullanmıştı ve ardından da zaten rest çekmişti. Yemin etmiyorum demişti Deniz Baykal'ın kürsüye çağırmasına rağmen. Ve 1982 anayasası ürünü olan yeminin değişmesi gerektiğini söylemişti hemen ardından. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin. Şahin'den dün öneriler geldi. Fakat metnin değişmesi konusu tabii adeta bir meclis muharebesi konusu. Yani anayasanın tabii doğrudan meclise değişmesi gerekecek. Bunun için de muhalefetin desteğine ihtiyaç var. Dünkü Özel CHP'ye döndü. Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuştu. Tüm sorunların çözüm yeri meclistir dedi. Yani önce getirin bir buraya, sonrasında bir bakalım mesajını verdi.
Bütün sorunların konuşulma, tartışılma ve çözüm bulma yeri meclis çatısıdır. Bunun için milletvekilleri yeminlerini ederler, meclise gelirler ve burada anayasa değişiklikleri dahil her şeyin konuşulduğu bu çatının altında her şey konuşulabilir.
Mehmet Ali Şahin yeni bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde yemin metninin biraz problemli olduğunu dile getirmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 24 anayasasının metnine bile razıyız dedi Şahin. Ama onu bile kabul etmiyor bazı partiler. O da olmazsa 61 anayasasının yemin metnini kabul edebiliriz. Üçünden herhangi biri olursa itirazımız olmaz dedi Şahin. Türk milleti ifadesinden rahatsızlık duyduğu için yemin metninin değişmesini istediği eleştirilerine karşı çıktı. Herhalde Atatürk'ü de, İsmet İnönü'yü de Türklükle ilgili sorunları olan liderler olarak göremezsiniz. Niye onlar böyle bir ibareyi, yani Türk kavramını oraya ekleme ihtiyacı hissetmemişler şeklinde bir değerlendirme. Tabii netameli bir dönemden geçiyoruz ve dolayısıyla Türk kavramı bu yönüyle de bayağı hassasiyet yaratıyor gibi. AK Parti ile devam ettik. O zaman Burhan Kuzu'ya geçelim. İstanbul Milletvekili, o da yemin metnini eleştirdi şu sözlerle.
Metnin yazılışı kötüdür. Türkçesi bozuktur. Hakikaten arkadaşlar okurken bazen zorlanıyorlar onları. Engebelli bir koşuya benziyor filan. O metin yeniden yazılmalı. Ama Leyla Zana'nın söylediği itirazlar bağlamında görmüyorum ben oradaki yazımı.
HDP içinden bir tepki var Leyla Zana'ya. Geçici seçim hükümetinde hatırlayacaksınız Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı olarak görev almıştı. Ve yemin etmemeyi doğru bulmadığını söyledi. Mecliste bir yemin gündem olmamalıydı. Leyla Zana gündemi böyle işgal etmemeliydi. Tartışma alanlarımız daralıyor. Nusaybin şiddet sarmalı, tartışılmalıydı dedi. Müslüm Doğan galiba en net, en doğru açıklamayı yapan isme dönüştü. MHP, hayırcı MHP denmişti özellikle 7 Haziran 1 Kasım seçimler arasında. Devlet Bahçeli'nin katı tutumu çok sorgulanmıştı. Zaten MHP'nin de aldığı oya baya o sorgu yansımıştı. MHP yemin metninin değiştirilmesine de karşı olduğunu açıkladı. Grup Başkan Vekili Erkan Akçay konuştu.
Yeminden rahatsız olanlar neden rahatsız olduklarını açıklamıyorlar. Türk milleti ibaresinden rahatsızlar. Atatürk'ten rahatsızlar. Bizim milletimizin adı Türk milletidir. İster kabul etsinler, ister etmesinler.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Valla borsa ve piyasaların gündemi demeyelim. Madem bugün 24 Kasım öğretmenin gündemi diyelim. Yani ekonomi sayfalarının da bir öğretmen açılımı var ve olmalı. Ve öğretmen buruk, mutsuz diyeceksiniz neden? Çünkü öyle araştırmalar var ki örneğin Türkiye'de 900 bine yakın öğretmen görev yapıyor. Ve her sene bugünü yani 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Hani bolca klişe kullanıyoruz. İşte öğretmensiz olmaz, onlar bizim baş tacımız diyoruz. Ama açıkçası öğretmene belki de sosyal hayatında, ekonomik hayatında asla yardımcı olamıyoruz. Maaşlar 2500-2600 lira civarında. Ortalama denilebilir. 4952 öğretmenin katılımıyla sıra dışı bir çalışma gerçekleşti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası yaptı bu araştırmayı. İlk 4 konuyu sıraladı. Yani öğretmen nelerden rahatsız? Maddi koşullardan rahatsız. Her geçen gün zorlaşıyor. Maaşlar öğretmene yetmiyor. Mesleki saygınlığı yavaş yavaş düşmeye başladı. Öğretmen biraz da itibarını arıyor. Siyasi kadrolaşma ve artan siyasi baskılardan rahatsız olduğunu açıklar öğretmen ve eğitim politikaları sürekli değişmemeli çünkü onlar değiştikçe açıkçası öğretmen üzerine galiba yeni yeni garip yükler de biniyor gibi. Şimdi en büyük sorunlar eğitim ısı, okullarda şiddet görüyor ya öğrenciden ya da veliden, hatta onların da %11'inin doğrudan fiziksel şiddet gördüğünü aktaralım. Peki öğretmen ne yapıyor? Şiddet mağduru olmasına rağmen kimsenin kapısını çalmıyor, doğrudan bu konuyu içine bastırıyor. Yani %88'i şikayetçi olmuyor diyelim. Dolar 2 lira 84 kuruşa yükseldi dün. Yükselişin bazı nedenleri var, birazdan aktaracağım. Euro 3 lira 2 kuruşu gördü, o da yükselişteydi. Altın böyle giderse daha da düşecek. 98 liraya kadar düştü dün ve borsada dün kayıp verdi 79.745 puandan. Yani 80.000 bandının altına indiğini aktaralım. Ekonominin notları bu şekilde. Biraz da Lodos'la devam edelim. Bakalım fırtına yine etkisini devam ettirecek mi?
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Bugün hava nasıl olacak? En önemlisi rüzgar etkisini devam ettirecek mi? Bunu merak ediyoruz ve meteoroloji uzmanı Atakan Çelebi. Bizlerle Atakan Bey, günaydın.
Günaydınlar.
Hemen havayı sorsak sizlere. Bugün için bize neler aktarırsınız?
Tabii ki yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde sıcaklıkların seyretmesi devam edecek bugün içinde. Önemli bir konu gene rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yurdun güneydoğusu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice, yani 30 ve 50 kilometre saat hızında esmesini bekliyoruz. Yine Marmara bölgemizde parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz sabahın. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice 30-50 kilometre bölü saat esmesi devam etmekte. İstanbul parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip, en yüksek 19 derece. Bursa parçalı bulutlu 23, Tekirdağ parçalı bulutlu 21, Kırklareli parçalı bulutlu 21 derece olarak bekleniyor maksimum sıcaklıklar. Çarşamba kıyı Ege bölgesinden başlayacak yağışların Perşembe ve Cuma günü yurdumuzun büyük bir kısmında etkili olmasını bekliyoruz. Güneyli rüzgardan esecek rüzgarımız bugün ve Perşembe gününe kadar yer yer etkisini devam ettirmesini beklemekteyiz.
Atakan Çelebi aktardı bizlere sevgili dinleyiciler. Havanın raporu böyle. Gelin biraz da Brüksel'in havasıyla devam edelim. Öyle bir terör sarmalı ve korkusu ki bu. Düşünün, Brüksel'de, yani bir anlamda Avrupa Birliği'nin de baş şehrinde, başkentinde metroya binemiyorsunuz çünkü kapalı. Okula gidemiyorsunuz çünkü kapalı. Kafeye çıkamıyorsunuz, sinema salonlarını ziyaret edemiyorsunuz. Film izleyemiyorsunuz çünkü kapalı. Müzeler kapalı, tiyatrolar kapalı, sokaklarda bomboş. Ve böyle bir ortamda kısmi o hale geçmiş vaziyette Belçika. Çünkü öyle bir istihbarat aldı ki, şimdi 13 Kasım'da Fransa'da, Paris'te 130 kişiyi katleden IŞİD terörizminin çok ciddi bir uzantısının Belçika'da olduğu, bu ülkeden ortaya çıkacağı istihbari raporlara yansımıştı ve ardından zaten Belçika yönetimi teyakkuza geçti ve Brüksel'de Paris'tekine benzer terör saldırıları olabileceğine yönelik endişe artınca hemen alarm verildi ve kısmi olağanüstü hale geçildi. Olağanüstü halde 3. günde geride kaldı. Az önce her şeyin yasak olduğu, kapalı olduğu ortamda. Tabii herkes Salah Abdest Salam'ı arıyor. Yani bu adam, Paris'i kana bulayan adamların başındaki isim, doğrudan Brüksel'e kaçtı dendi. Ve dün Belçika Emniyeti 22 eve baskın düzenledi. 21 kişi apar topar gözaltına alındı. Ve Salah Abdest Salam'ın üzerindeki bomba düzeniyle bu defa Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Hadi Alman istihbaratı zaten son dönemde baya baya sıkı çalışmak durumunda. Yine onlar da harekete geçmiş vaziyette. Yani şu sıralarda Kıyı Avrupa'da ve özellikle özellikle Batı Avrupa'da çok ciddi bir IŞİD ve Abdeselam korkusu yaşanıyor. Dün gözaltına alınanların da 17'sinin serbest bırakıldığını aktaralım. Sabah sabah sizi terör gündemiyle boğmayalım. Biraz müzik dinleyelim, havamızı değiştirelim. Hemen ardından RS FM'de yine Türkiye'yi ve dünyayı ilginç başlıklarla konuşmaya devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası Radyo Sputnik, 24 Kasım'ı konuşuyoruz. Keyif diliyorum, huzur dolu bir gündem diliyorum. Özellikle huzur dolu bir salı sabahı diliyorum ve yoluma devam ediyorum. Profesör Doktor Celal Şengör enteresan bir isim. Hani onu deprem uzmanı olarak biliriz ama özellikle verdiği siyasi mesajlarla da baya baya gündem yaratan, yer yerde tepki çeken bir isimdir. Ama son siyasi yaklaşımı bayağı ses getirdi, bayağı tepki çekti. Radikal'den Armağan Çağlayan'a verdiği bir röportaj sırasında 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır cezaevinde yapılan işkenceleri savunmuş ve dışkı yedirmek işkence değildir demişti. İşte bu sözler sosyal medyada, hani bırakın sosyalini medyasını, her noktada bayağı tepki çekti ve Şengör'e tepkiler artarak bir anlamda devam ediyor. Ama en ciddi tepki cezaevi içinden birinden geldi. Yani o dönemde bu işkenceden geçirilen Doktor Sinan Olcan tepki göstermiş. Bu söylem faşizmin dışa vurumudur demiş Doktor Olcan. Ve bu tarz değerlendirmelerin aynı zamanda Kürtlere düşmanlığın en dip dalgası niteliğinde olduğunu dile getirmiş. Herkes diploma alabilir ama diploma sadece mesleğini kullanmak içindir. İnsanlıksa farklı bir şeydir. Kendi çapında ordinarius ama insan değil. Aynı şeyler onun başına gelse acaba ne yapardı? Çok merak ediyordum veya nasıl konuşuyordu mesajını vermiş. Bugün insan değil vurgusuyla bu defa Doktor Sinan Olcan'ı gündeme almış vaziyetteyiz ama hakikaten akıllara zarar bir hoca yorumu diyelim Celal Şengör için. Sanıyorum bunun devamı daha gelecek gibi. Hadi biraz havayı değiştirelim, doğrudan dışarı çıkalım. Dün Arjantin tarih yazdı. Nasıl yazdı? Bu defa Arjantin'in sandığına gidiyoruz.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Şimdi dünya haberleri.
32 milyon Arjantinli bir kez daha ülkenin geleceğini belirlemek için önceki gün sandık başındaydı. Arjantin aynı zamanda bir darbeler tarihidir. Yani 1910'lardan 20'lerden günümüze son 100 yılda neredeyse 8-10 yıllık ortalamayla sürekli darbe görürsünüz ama neyse ki artık son darbeler baya baya geride kaldı. Hatta bir anlamda 70'li yılların o diktatöryal yönetiminin de hesabını sormak isteyen bir Arjantin'i de izlemiyor değiliz. Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi 32 milyon Arjantinli sandık başındaydı ve 12 yıllık Kirchnerler dönemi ilk kez sona erdi. İkinci tur başkanlık seçimleri vardı ve Arjantinli rotayı, dümeni ilk kez belki de sağa çevirmiş oldu. Sağcı aday, merkez sağcı Macri başkan seçildi. Mauricio Macri ve aynı zamanda 85 yıldır ilk kez peronist parti kökenli olmayan bir aday başkanlığa soyunmuş oluyor. Değiştirelim adayıydı Macri ve iktidar partisi de zafer için cephe sloganını kullanmıştı. Zafer için cephe adayına 3 puan fark attı. Oyların %51,5'unu aldı ve tek başına şimdi o koltuğa oturmuş vaziyette. Tabii Berlusconi'ye benzetenler olmuş. Özellikle siyasi belirsizliği, benzerliği dikkat çekici denmiş. Berlusconi gibi iş adamı Macri, aynı zamanda ülkenin en önemli futbol ekibi. Hatta Arjantin futbol devi diyelim biz ona. Boca Juniors'ın yıllarca başkanlığını yapan isim. Buradan bayağı ses getiren, tanınan, yavaş yavaş da buradan merkez sağ siyasete yönelen bir isim olduğunu aktaralım. Yani Arjantinliler gittiler, değiştirdiler. Değiştirelim adayının altına çizdiler. Hadi bakalım merkez sağ ilk kez Arjantin'i yönetsin dediler. Bakalım nasıl bir yönetim olacak, bunu da merak ediyoruz.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bunlar. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Madem merkez sağ dedik, hadi bu defa Kamran İnan'la devam edelim sevgili dinleyiciler. Eski devlet bakanıydı, enerji bakanıydı ve dün Ankara'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. 1940'lı yıllarda Bitlis'ten Bursa'ya sürgüne gönderilmiş bir Kürt aşireti çocuğu. Böyle bir geçmişi var. Böyle bir çıkış noktası var. Babası Demokrat Parti milletvekili 50'li yıllarda ve Bursa Erkek Lisesi'ni bitiriyor. Ardından Ankara Hukuku bitirmiş. Yolculuk İsviçre'ye Cenevre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hukuk doktorasını yapıyor ve 73'te politikaya atılıyor. Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nden 2 dönem senatör seçiliyor. 5 dönemde milletvekili ve bugün son yolculuğa uğurlanıyor. Belki de bambaşka bir hayat şimdi başlıyor onun için. Cenazesi bugün Bitlis Hizan'a bağlı Gayda köyünde toprağa verilmiş olacak. Tabii merkez sağ demişken aslında Türk siyasetinin belki de şu sıralarda yüksek perdeden tartışması gereken, ilgilenmesi gereken konuların başında hiç şüphesiz Meral Akşener geliyor. Çünkü Akşener 30 Kasım'da herkesin karşısına çıkacak. Türkiye'nin merakla odaklandığı bir basın toplantısı düzenleyecek ve olağanüstü kongre hakkında açıklama yapacak. Akşener'in destekçileri kampanya başlattılar zaten. Ülkücüye moral, MHP'ye meral geliyor şeklinde. Hakikaten fena bir slogan da olmamış. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin galiba biraz da bir sıcaklığa ihtiyacı var gibi. İlk adaylığını açıklayan, genel başkan koltuğuna adayım diyen isim Sinan Oğan olmuştu. Eski Iğdır'ın milletvekili ve herkesin gözü kulağı şimdi eski meclis başkan vekili Meral Akşener'e dönmüş vaziyette. Bakalım MHP'de bir ezber bozulabilecek mi? Değişmeyen MHP bu yönüyle değişimin ciddi bir kanadına dönüşecek mi? Burası merak konusu. 7.56 saat, noktayı koyalım birinci bölüme. Ankara ile birazdan tabii yine devam ederiz ama önce müzik, ardından 8 bülteni sizlere bekler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me and now I'm home and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.
Big fish swimming in the water. Come back.
hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
8 Haber Bülteni'nde dünyanın gündeminde öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Ben Mehtap Kepenek. Suriye ile başlayalım. Suriye'deki gelişmeleri aktaralım. IŞİD'le Fetih ordusu Türkiye sınırında çatışıyor. Kilis'in Akıncı köyü karşısındaki Suriye'nin Baragat köyünde IŞİD militanları ile muhalifler arasında çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Savaş uçaklarını da keşif yaptığı bölgede yaşanan çatışmaların ardından Türkiye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Hatay'ın Yayladağ ilçesine Suriye'den atıldığı değerlendirilen iki top mermisi düştü. Mermiler sınıra 1 kilometre mesafedeki Kızılçat Mahallesi kırsalına isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma yok. Sınırdaki güvenlik güçleri angajman kuralları gereği anında karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri Suriye'ye gidiyor açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk yaptı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetlerine bağlı birlikler önümüzdeki günlerde Suriye'ye hareket edecek. ABD Başkanı Barack Obama daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'ye asker göndermenin hata olduğunu söylemişti. Ancak geçen hafta Obama yönetimine yakın bir isim Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri yakın bir zaman içinde Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Ve Avrupa'ya uzanalım. Paris'teki terör saldırılarının ardından Avrupa alarmda. Saldırıların şüphesi Salah Abdeslam'ı arama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Fransa'da bir gelişme var. Saldırı akşamı Abdeslam'ın tespit edildiği bölgede çöpte patlayıcı bir kemer bulundu. Amerikan haber ajansı Associated Press'e konuşan Fransız bir yetkili patlayıcının Paris'in güneyinde bulunduğunu açıkladı. Fransız televizyonu polisin patlayıcı kemeri Monroe bölgesinde bulduğunu söyledi. 20 saat süreli bir güvenlik kordonu oluşturuldu. Yetkililerin patlayıcıyı analiz ettiği bildiriliyor. İlk bulgulara göre söz konusu kemer, Paris ve Saint-Denis'deki intihar saldırılarında kullanılan kemerlerle benzerlik taşıyor. Abdeslam'ın telefon sinyalinin saldırı akşamı o bölgede tespit edilmesi, kemerin ona ait olabileceği ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Terör tehdidi Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise hayatı durma noktasına getirdi. Avrupa Birliği'ni de başkenti olarak tanımlanan kentte sokaklar boş. Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından kentte güvenlik alarmı 4. yani en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Benzeri saldırıların önüne geçebilmek için operasyonların yanı sıra güvenlik tedbirleri de sürüyor. 1 milyon 200 bin kişinin yaşadığı kentte okullar, dükkanlar, sinemalar yarına kadar kapalı. Neredeyse her köşe başında asker ya da polis bulunuyor. Paris saldırıları sonrası IŞİD'le mücadeleyi artıran Fransa'dan yeni bir hamle geldi. Fransa, IŞİD'i ilk kez bölgeye gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisini kullanarak vurdu. Fransız ordusundan yapılan açıklamada Irak'ta iki noktanın hedef alındığı belirtildi. Savunma Bakanlığı geminin pazartesi gününden itibaren operasyonel olacağını açıklamıştı. Fransa, Paris'teki terör saldırıları sonrasında IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı hedef almıştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bir patlama haberi geldi. Sintagma meydanında bulunan Yunanistan Girişimciler Federasyonu binasının girişine bir sırt çantası içinde bırakılan zaman ayarlı bomba patladı. Yerel grupların sorumlu olduğu sanılan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan saldırıyı üstlenen kimse de yok. Yunanistan'a ağır sıkma politikalarının ilk dayatılmaya başladığı 2010'da da iş merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Benzer bir olay en son Nisan 2014'te yaşanmıştı. Devrimci Mücadele adlı bir grup Yunanistan Merkez Bankası'na saldırmıştı. Türk akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili Moskova'dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türk akımı projesinin gerçekleştirilmesi Moskova'nın önceliklerinden biri olarak tanımlandı. Açıklamaya göre ayrıca Rusya Türk akımı ile ilgili hükümetler arası anlaşma imzalanabilmesi için yürütülen görüşmelere devam edilmesini umuyor. Öte yandan açıklamanın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesinde gelmesi de dikkat çekti. Lavrov, Rusya-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısı için yarın İstanbul'a gelecek. Brezilya tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya. Ülkede maden atıklarının biriktiği İki barajın çökmesiyle oluşan çevre felaketiyle mücadele ediliyor. Ülkenin güneydoğusunda iki eyalette bilanço ağır. Binlerce hektar tarım alanı kullanılamaz hale geldi. Zehirli atık suyunun karıştığı Doce Nehri'nin temizlenmesinin 30 yıl süreceği belirtiliyor. Zehirli atık Atlantik kıyılarına da ulaşmış durumda. Halk çöken barajları işleten maden firmasına ve yeterince denetim yapmadığı için hükümete tepkili sık sık protesto gösterileri düzenleniyor. Madeni işleten firma 250 milyon dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti. Demir cevheri atıklarının biriktirdiği iki baraj 5 Kasım'da çökmüş, 11 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi kaybolmuştu.
RSFM Haber. RSFM Yol Durumu.
Değerli dinleyenler, Yandex Trafik Bilgi Ekranı'na göre İstanbul trafiğinin şu saatlerde oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. E5'te Ok Meydanı ile Boğaziçi Köprüsü arasında ve hemen devamında Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçiş yönünde trafik şu sıralarda aşırı yoğun seyrediyor. Temde Hastal'la Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan kesimde ise trafik oldukça yoğun. Hatta bu iki nokta arasında trafik neredeyse akmıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçiş yönünde ise trafik aşırı yoğun seyrediyor. Asya Avrupa geçişlerinde köprüler diğer istikamete göre, yani Avrupa Asya istikametine göre bir nebze daha olsa rahat, fakat yine burada da, yani Asya Avrupa istikametinde her iki köprüde de trafiğin yoğun akıcı olduğunu belirtelim. TEM ve E5 trafiğinin ayrıntılarına baktığımızda Avrupa Asya yönünde TEM'de yoğun bir trafik var. Metris Köprülü kavşağıyla Seyran Tepe arasında saatteki ortalama hız 21 kilometre iken bu iki nokta arasındaki tahmini yolculuk süresi 28 dakika. Harp Akademileri Tüneli ile Balta Limanı bağlantı yolu arasında hız 10 kilometreye kadar düşmüş durumda. Tahmini yolculuk süresi ise 21 dakika. Bahçeşehir'de Avrupa Konutları arasında ortalama hız 19 kilometre iken bu iki nokta arasını geçebilmek için 11 dakikaya ihtiyaç var. E5'le devam edelim. Avcılar Kavşağı ile Avcılar Sahil Parkı mevki arasında ortalama hız 12 kilometre. Tahmini yolculuk süresi ise 25 dakika. Çağlayan Kavşağı ile Ortaköy Viyadüğü arasında da yolculuk süresi 25 dakika. Ancak burada saatte ancak 11 kilometre hız yapılabiliyor. Yeni Bosna Kavşağı ile Mertel Kavşağı arasında da hız çok düşük. Saatteki ortalama hız 15 kilometre iken tahmini yolculuk süresi 20 dakika. Asya Avrupa yönüyle devam edelim. E5'te İdeatepe Kavşağı ile Bostancı arasında ortalama hız 14 kilometre. Tahmini yolculuk süresi de 14 dakika. Kozyatağı ile Göztepe arasına baktığımızda burada da saatteki ortalama hızın 14 kilometre olduğunu görüyoruz. Ve bu iki nokta arasındaki tahmini yolculuk süresi de 10 dakika. Son olarak Asya Avrupa yönünde TEM'e bakalım. Ataşehir Kavşağı ile Küçüksu arası ortalama 19 kilometre hızla tahmini olarak 20 dakikada geçilebiliyor. Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktardık.
RSFM Yol Durumu. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, bugün 24 Kasım sevgili dinleyiciler. Keyif dolu, huzur dolu, kazanç dolu bir salı sabahı diliyorum. Ve bizi iyi yontan öğretmenlerimizin bu özel günü de kutlu olsun diyorum. Yani yontulmamışlardan bizi kalın çizgilerle ayıran öğretmenlerimizin özel gününü kutlamaya devam edelim. Gelin tehlikenin farkında mısınız diye sorduran o ilginç gelişmeyle devam edelim. Bugün bazı gazeteler neredeyse manşetten görmüşler haberi. Şimdi İstanbul Boğazı'nda Garipçe ile Poyrazköy arasında yapımı devam eden 3. köprüyü konuşuyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayaklarına 31 Ekim gece yarısı, yani seçimden önceki gece lojistik firmasında çalışan biri, diğeri ise makina parçası tasarımcısı olan Özcan'la Osman macera için tırmanıyor. Gençler tırmanışın fotoğraflarını, görüntülerini sosyal medyada paylaşınca olay ortaya tam anlamıyla çıkmış vaziyette. Aslında hiçbir yerde güvende değilsiniz. İstanbul sen özellikle hiç güvende değilsin mesajı veren bir görüntü silsilesine dönüşüyor bu. Özcan İpar'la Osman Koç geçici demir merdivenleri kullanıp gizlice köprünün üzerine çıkmış ve seçimin yapıldığı 1 Kasım sabahına kadar orada kalmışlar. Tabii Karayolları Genel Müdürlüğü'ne açıklama yapmak düşmüş sonrasında. İki genç ve olayda ihmali bulunan görevlilerle ilgili cezai işlem yapılacaktır şeklinde herhalde resmi kurumların yaptığı en yaratıcı açıklama bu olsa gerek. İşin içinde ceza varsa hemen ilgili açıklama, klişe duyuyorsunuz. Ama özellikle o gençler oraya nasıl çıktı, bu güvenlik zincirini nasıl oldu da kırdı diye sorduğunuz zaman açıklama yok. Bu durum tabii 3. köprüde yeterli güvenlik önleminin olmadığını çok net ortaya koyuyor. Sadece 3. köprü değil aslında, belki İstanbul'un daha belli başlı merkezlerinde, noktalarında kim bilir ne boşluklar var. Hatta şöyle denilebilir, 320 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu gençler hani maceracı, iki kafadar değil de iki IŞİD militanı olsaydı acaba biz bugün neyi konuşabilirdik? Gençler de bayağı hakkını vermiş bu arada. Bu adamlara gerçekten madalya takmak lazım çünkü zoru başarmışlar. Amuda bile kalkmışlar, yani düşünün. 200 metre yükseklikte Vincin Tepesi'ne tırmanmışlar. Özcan İpar işte Ataşehir'deki bir inşaatın yerden 200 metre yükseklikteki vincin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan daha önce amuda kalkmıştı ve benzer görüntüleri bu defa 3. köprüde sergilemişler. Hatta Çamlıca'da yapımı süren caminin minaresine de bu ikili çıkmıştı. Yine selfie çekmişlerdi. Pavel Simirnov takma adını kullanıyormuş Osman Koç. Moda'da çok katlı bir binanın çatısından aşağı sallanmıştı ve bayağı da hani desteksiz şekilde kendini neredeyse aşağı bırakırcasına herkese korkulu anlar yaşattı. Bu bir güvenlik açığıdır. İki genç aslında çok iyi bir iş ortaya çıkarmışlar bu yönüyle. Sanıyorum biraz da bu boşlukları kapatmak konusunda ilgili kurumların biraz kenara çekilmesinde fayda var. 8-16 saatler, gelin dünün haberine geçelim. Mustafa Denizli diyelim çünkü Galatasaray'da camiada dün çok heyecanlı anlar yaşandı. Mustafa Denizli ile Başkan Özbek yan yana geldi. Malumun ilamı gibiydi aslında ve o ilamı da Denizli yaptı.
Günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Mustafa Denizli ilklerin adamı, önce adam. Yani şöyle bir özelliği var. 80'li yıllarda Türk futbolunun 8 sıfırlarla anıldığı bir dönemde, düşünün, bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, şimdiki Şampiyonlar Ligi denilebilir, tarihi bir başarı getirebiliyor ve yarı finale kadar Galatasaray'ı taşıyan bir isme dönüşüyor. Bu o döneme kadar Türkiye'nin Avrupa tarihinde koca bir ilk. 84-85, 85-86, Yup Derval'in Galatasaray'a çok şey getiren, adeta bir zihniyet değişiminin öncüsü olan Derval'in yardımcısı. Tabi Derval'den de çok fayda sağlıyor. 86-87 sezonlarında yardımcılığını yapıyor. Ardından zaten 87-88'de takımın başına geçiyor. Galatasaray o sezon şampiyon. Bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin 103 golle rekor kırdığı o dönemde Galatasaray'da Avrupa'da bambaşka bir rekorun sahibi oluyor ve Cimbom yarı finale kadar çıkıyor. Denizli 91-92'de Galatasaray'a kupa galipleri kupasında çeyrek final oynatıyor. Aynı Denizli 5 yıl aradan sonra Fenerbahçe 2000-2001 sezonunda, işte Kenneth Andersonlu, Rapaişli, Lazetişli dönemde şampiyonluğa taşıyor. 2008-2009'da da Beşiktaş'ı mutlu sona ulaştıran teknik adam olarak kayıtlara geçiyor. İlk Türk teknik adam. Neyin ilk Türk'ü? 3 büyükleri şampiyon yapan, aynı zamanda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk teknik adam olduğunun altını çizelim. Hatta galiba 3 büyükleri şampiyon yapan tek adam. Böyle bir hüneri de var. Hatta işin bir de tabii Ay Yıldız kanadı var ki 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2000 finallerine amili futbol takımını taşıyıp bir ilki daha başarmıştı. Dün işte Galatasaray'ın bir kez daha yeni hocası oldu ve ardından gözler Dursun Özbek Denizli ikilisine döndü. Dursun Özbek konuştu. Önce bir iki gün içinde sözleşmeyi imzalıyoruz dedi.
Teknik direktörlük görevini hocamdan rica ettim. Hocam da prensip olarak bunu kabul etti. El sıkıştı. Bu önümüzdeki bir iki gün içinde detaylandırıp sözleşmemizi imzalayacağız. Ben her iki taraf için de hem hayırlı bir karar olduğunu düşünüyorum.
Parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla da burada kapatacağım dedi. Dün Mustafa Denizli çok duygusaldı aslında. Yani 23 yıl sonra gelen yeni bir Galatasaray imzası. İkinci Galatasaray dönemi denilebilir. Bundan dolayı sanıyorum heyecanı bayağı yüksekti. Bu defa Mustafa Hoca, Büyük Mustafa konuşuyor.
Eğer bir gün başarılarımı, ismimi risk edeceksem, uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Mesleki kariyerimin başlangıcı olan ve bana bu imkanı tanıyan, bana bu güveni duyan camia eğer bir gün benden böyle bir görev istediyse bundan sadece onur duyarım. Bu büyük camiada, bu güçlü takımda başkanımız, yönetimimiz, camiamız, taraftarımız ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi gerçekleştiririz.
Bir Fenerbahçeli olarak Mustafa Hoca'yı çok seviyorum ama sezon sonu tabii Fenerbahçe şampiyon olsun dileğim var her zaman olduğu gibi. Sabri'den bahsedelim biraz. Yani o değil de Sabri baya baya hoca eskitiyor gibi. Yani şimdi 14. hocayı görmüş. Bakıyorsunuz geçmişe. İşte Lucescu gitmiş, Sabri devam ediyor. Fatih Terim gitti, Hacı gitti, Gerez gitti, Sabri hala takımda. Felkamp, Cevat Güller, Skibbe, Bülent Korkmaz, Raykart iki kere Hacı geldi gitti. Yine Sabri devam. Bülent Ünder, Fatih Hoca ikinci kez geldi gitti. O da aynı şekilde devam. Mancini, Prandelli ve Hamza Hamzoğlu bu isimleri eskiten bir milli yıldız olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Tecrübesiyle neredeyse Mustafa Hoca'yı böyle giderse yakalayacak diyelim. Yeniden şaka bir yana, Mustafa Denizli dönemi Galatasaray'a, camiaya hayırlı uğurlu olsun ve Ankara.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara tabii önce şehitleri konuşuyor. Diyarbakır'da operasyondan dönen zırhlı araç kaza yaptı. Uzman çavuş Mehmet Gözütok şehit düştü sevgili dinleyiciler. 38 yaşındaydı. Tokatlıydı ve geride tabii evli ve 3 çocuk babası olarak bir yuvayı, aileyi bırakmış oldu. Silvan'da 5 Kasım'da PKK'larla çatışırken yaralanmıştı özel harekatçı komiser yardımcısı Enis Kırımlı. Önceki gün maalesef onun da şehit olduğu haberi geldi. Kırımlı da Tokatlıydı. Yani Tokat bir günde iki şehit vermiş oldu. Siverek'te dün akşam polis aracına yine PKK'lar saldırdı. PKK terörizmi durdurak bilmiyor diyelim ve polis Serdal Toprak'ı kaybettik bu defa. O da şehit düştü. Bir diğer polis Sinan Şengül'ün durumununsa ağır olduğunu açıklayalım ve buradan HDP ile ilgili iddialara geçelim. Acaba eş genel başkan Selahattin Demirtaş'a bir suikast girişimi mi yaşandı? Dünün en dikkat çeken haberi hiç şüphesiz buydu. Önceki gün Diyarbakır'dayken zırhlı makam aracının arka camında 3 santimlik yuvarlak bir çatlak bulunuyor. Çatlak mermi izine benzediği için suikast girişimi diyenler var. Valilik dün bir açıklama yaptı. Diyarbakır Valiliği camda ateşli silah atış artına rastlanmadı. Hasar sert bir cisim çarpmasından dedi. Ancak HDP aynı görüşte değildi. Figen Yüksek de suikast girişimi olduğunu savundu.
Bizce açığa çıkan verilere ve tanıklıklara dayanarak açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıydı bu.
Buyurun taksi durağı, ben Cumhurbaşkanı. Dün Erdoğan aynen böyle söyledi sevgili dinleyiciler. Hafta sonunu şimdi İstanbul'da geçiriz tabii Erdoğan Cumhurbaşkanı. Dün işte Ankara'ya gidiyor. Havalimanından konutuna geçerken Zirai Donatım taksi durağını görüyor ve hadi diyorlar buraya bir sürpriz ziyaret gerçekleştirelim. Şoförlerle sohbet etmiş ki birçok fotoğraf karesi zaten doğrudan şoförlerle Erdoğan'ı yan yana getirmiş vaziyette. Tabii Cumhurbaşkanı'na çay ve simit ikram etmiş taksi şoförleri ve ziyaret sırasında tabii ilginç anlar da yaşanmış. Telefon çalıyor taksi durağının telefonu. Doğrudan Cumhurbaşkanı açıyor telefonu. Zirai Donatım taksi durağı, buyurun diyor, ben Cumhurbaşkanı. Ve tabii karşı tarafın halet-i ruhiyesini tahmin ediyorsunuz. Yani ilk aşamada inanmazsınız muhtemelen. Hadi canım diyesiniz gelir ama muhtemelen o ses tonundan da telefonu açan kişi baya baya işin şaşkınlığını yaşamıştır diyelim. Niğde'ye geçelim. Çok enteresan bir haber bu. Biz tuz ararken karşımıza petrol çıktı. Yani konuya ilişkin açıklama dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'dan geldi. Alaboyun özellikle 2003'ten sonraki dönemde, yani günümüze kadar, bu seneye kadar 1048 kuyu açıldığını aktardı. Ama tuz aranırken bulunan petrol herhalde en dikkat çekeniydi Alaboyun'un sözleri.
Çok para harcıyoruz hem petrol aramada hem de doğalgaz aramada. İnşallah buluruz. Niğde'nin Badak beldesinde de bir petrol çıktı. MTA orada bir tuz ararken 6 santimlik bir sondajla, sondaj geri çektiklerinde bir petrol taşma yaptı. Fakat sonradan oraya biz bir TEPA'ya araştırma yaptırdık. O araştırmada oradaki petrolün ana kayaç olmadığı, başka bir yerden sızma olduğu söyledi.
Türkiye günaydın, saat 8.25 sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş noktayı koyalım ama bu defa ekonomi notlarıyla olsun. Hatta ekonomide az önce işte doların seyrinden bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Para piyasalarında dolar beklemede diyelim. Doğrudan piyasa rakamları ve ekonomi.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
$2.84'e yükseldi dün. Bu yükselişin bir nedeni var demiştik. Neden acaba böyle oldu? Şimdi 1 Kasım seçimlerinin ardından belirsizlik kalktı ki vatandaşın zaten bir numaralı kafasında baya baya soru işareti oluşturan konu acaba bu belirsizlik son bulur mu? Sorusuydu, kaygısıydı. Bu 1 Kasım'dan sonra cevabını buldu ve o belirsizlik kalktı. Ve ardından tabii gözler FED'e çevrildi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına yaklaşması konusu sadece bizi değil, neredeyse koca dünyayı, tüm piyasaları tedirgin etti. Düşünün 2,5 yıldan bu yana, yani 2013'ün başından bu yana herkes FED'in durumunu konuşuyor. Acaba faiz arttıracak mı? Herhalde son yılların küre üzerinde en popüler konusu ve sorusu bu olsa gerek. Tabi acil toplantı kararı alması sonrası Amerikan Merkez Bankası'nın dolar ateşlendi. 2.82'den bir anda 2.85'e fırladı. Kapanışı 84'ten yaptı. Tabi piyasaların bu hafta odaklanacağı sadece FED toplantısı değil, daha belli başlı konular var. Örneğin bugün Başbakan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana gelecek. Saat 11'de yeni kabineyi konuşacaklar. Hatta bu konuda acaba pürüz var mı? Arada bir problem var mı? Erdoğan kendi listesini dayatmak mı istiyor? Başbakan buna karşı mı koyuyor? Sorgusunun, iddialarının çok ön plana çıktığı bir dönemde tabii doların tepkisi merak konusu. Bugün görüşecek iki lider, uzmanlar. Ali Babacan listede yer alırsa, yani ekonomi yönetimi açısından, dolar düşer demişler. Bugün ayrıca Merkez Bankası faiz kararını da açıklamış olacak. Bundan dolayı doların şimdilik bekleme pozisyonuna geçtiğini, saat 11'e kilitlendiğini özellikle aktaralım.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Shame.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Hürriyet'e başlayalım. Saat 8.34 sevgili dinleyiciler. Gazete manşetlerinde ilk durağımız ve üniversite yurdunda cinayet başlığı dikkat çekiyor. Olay Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde meydana gelmiş. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Tevfik Uzunoluk 19 yaşındaymış. Cumartesi akşamı Gazi Magosa'daki bir öğrenci yurdunda aynı odada kaldığı bölüm arkadaşı Tevfik Utku Polat'la tartışıyor ve daha sonra uyuyor. İddiaya göre Polat uyuyan arkadaşının boğazını keserek öldürüyor ve polise gidip ardından suçunu itiraf ediyor. Yurtta cinayet olarak Hürriyet'in ilk sayfasında yerini alıyor. 1,5 ton altını itiraf etti. Bir diğer itiraf haberle devam edelim. İran devletini yaklaşık 3 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle idam istemiyle yargılanan Bebek Zencani'den bir Türkiye ifadesi diyor Hürriyet ilk sayfa haberinde. Zencani dünkü duruşmada Afrika'dan yolcu uçağıyla Türkiye'ye altın getirdiklerini itiraf etmiş. 1,5 ton altın getirdik demiş. Daha sonra işte buradan Dubai'ye götürdüklerini savunmuş. Altının sahte çıktığını ileri sürmüş ve 1,5 ton Ghana altını 17 Aralık dosyasında da yer almıştı diye hatırlatıyor Hürriyet ilk sayfasında dikkat çeken bu haberde. Ve 7 tonluk lahit müzeye taşındı deniliyor. İzmit'te geçen hafta zeytinlikte bulunan milattan önce 1. yüzyıl Roma dönemine ait 7 ton ağırlığındaki mezar dün müze bahçesine taşındı. Lahdin üst kapağında antik çağ aşk tanrıçası Eros, yine çatı kenarlarında 5 adet aslanbaşı, kapak önünde kalkan göbeği, yan yüzlerde 8 adet meşale ve dua eden Eros figürleri bulunuyor. İçi tam anlamıyla yağmalanmış vaziyette. Tam bizlik bir öyküye dönmüş ama tarladan çıkan tabii böyle bir anıtın ciddi ciddi korunması lazım. Zaten İznik Müzesi'ne de götürülmüş vaziyette. Geçelim günün haberine. Hürriyet'in bugün sür manşetinde köprüde selfie'nin hemen yanı başında dikkat çeken bir haber. Galatasaray Denizli'ye emanet ve Mustafa Denizli Galatasaray yönetimiyle 1,5 yılına anlaşıp teknik direktörlük görevini üstlendi denmiş ve 28 yıl sonra Cimbom'da galiba yeniden tarih yazılıyor.
Eğer bir gün başarılarımı, ismimi risk edeceksem uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Mesleki kariyerimin başlangıcı olan ve bana bu imkanı tanıyan, bana bu güveni duyan camia eğer bir gün benden böyle bir görev istediyse bundan sadece onur duyarım. Bu büyük camiada, bu güçlü takımda başkanımız, yönetimimiz, camiamız, taraftarımız ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi gerçekleştiririz.
Sözcü'nün manşeti diyor ki AKP'yi yenemezsem çeker giderim. CHP'de genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce iddialı denmiş. Zaten Uğur Dündar özellikle Muharrem İnce ile yaptığı o röportaj bugün Sözcü'nün manşetini süslemiş. Ve Uğur Dündar'a konuşan İnce diyor gazete, yıllarca seçim yenilgisiyle morali bozulan milyonlarca CHP'li seçmene umut aşıladı. İşte İnce'nin çarpıcı sözleri denmiş. Ne demiş peki İnce? CHP değişim gerek demiş. Bu ben olurum, başkası olur fark etmez. Ancak eskilerle yeni iş olmuyor. Partiye büyük bir iddia, cesaret, umut gerekiyor. CHP çekingen, korkak, ortaya karışık bir parti. Cesur bir adımı yok. AKP'yi bir yerde yenebilirsiniz, meydanlarda. O meydanlarda da sözünü dinleten, güven veren, kitleleri peşinden sürükleyen bir isim lazım. O da benim demiş Muharrem İnce bu enteresan çıkışında. Göz yummanın resmidir diyor Sözcü'nün bir diğer başlığıyla devam edelim. AKP iktidarı diyor gazete, yıllarca PKK'yı açılımla şımarttı. Hainlerin ülkeyi cephaneliğe çevirmesini görmezden geldi. Dahası PKK'nın sözde mahkeme, sözde şehitlik kurmasına ses çıkarmadı ve devlet nihayet yanlıştan döndü diyor gazete. Açılım döneminde neler yapılmış? Hainler diyor Sözcü. PKK mezarlığı ve karargah binası kompleksi dahi kurmuşlardı. Devlet açılım bozulmasın diye ses çıkarmıyordu. Şimdi ise işler değişti diyor Sözcü. Açılım bitti. Daha önce göz yumulan hain yuvaları yerle bir edildi. Devletin gücü gösterildi demiş gazetenin ilginç haberinde Sözcü'ye son nokta. Sabahla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sabahın ilk sayfasında PKK'nın kalleş planı var. Bu başlık var. İşte Nusaybin gerçeği demiş gazete. Kandil ilçeye 300 terörist gönderdi. Hendeklere 5 ton bomba kondu. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı geçici olarak kaldırıldı. PKK'nın kanlı planı da açığa çıktı. Hazırlanan rapora göre sözde öz yönetim ilanından sonra ilçeye dağdan 300 kişilik terörist takviyesi yapıldı. 15 mahallede yaklaşık 300 hendek kazıldı. Bu hendeklerden 114'üne 5 ton patlayıcı yerleştirildi. Operasyonlarda bu patlayıcılar imha edildi. Yani polisin baya baya askerin zor anlar yaşadığını gösteren enteresan bir haber olduğunun da altını çizelim ve manşete geçelim. Esad düşer ama bu da düşmez diyor Türkmenler. Daha doğrusu bir Türkmen komutan vahşi saldırıya karşı direnen savaşçılardan mesaj var dermiş. Çekirdeğimiz yalandır. Son kurşuna kadar biz çarpışmış olacağız. Esad güçlerinin bombaladığı bölgeyi savunan 2. Sahil Tümeni'nin komutanı Beşar Molla konuşmuş. Türkmen Dağı düştü iddiasının kara propaganda olduğunu dile getirmiş. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz ve toprağımızı savunuyoruz diyor sabahta yer alan haberde Türkmen komutan. Milliyet'te devam edelim sevgili dinleyiciler. Öğretmenim diyor bizi sakın bırakma. 24 Kasım bugün Öğretmenler Günü ve şimdiden bir kez daha tüm öğretmenlerimizin bu özel günü kutlu olsun. Yüksekova'nın Akalın köyünün çocukları montsuz ve eldivensiz diyor Milliyet. Yırtık ayakkabılarıyla, boş beslenme kabıyla okula gelmelerine rağmen bugünlerde mutlular aslında. 4 senede 5 öğretmen değiştiren çocuklar Emine ve Ayşegül öğretmenden söz almışlar. Merak etmeyin çocuklar sizi bırakmayacağız demiş genç öğretmenler. Çocukların o gülen yüzleri sıkıntılarımızın hepsini alıp götürüyor ve bu mesajı vermişler. Öğretmenin bizi bırakma başlığının altında. Milliyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde imzalar için bugün son gün deniyor ve gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüyor. CHP'de muhalif olağanüstü muhalifler olağanüstü kurultay için az sayıda imza eksikliği bulunduğunu ve bunun yeterli imzaların toplanacağını savunsa da genel merkez yönetimi yeterli imza bulunamayacağını düşünüyor. Muhalifler imzaların 600'e ulaşamaması durumunda olağan kurultay 16-17 Ocak'ta yapılmış olacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. İlk sayfaya döndüğümüzde tarihteki en şiddetli Lodos vurgusu var. Hafta sonu İstanbul uçuşa geçti sevgili dinleyiciler. Gelin uçan İstanbul'la yolumuza devam edelim. Marmara bölgesinde geçen hafta sonu yaşamı olumsuz etkileyen Lodos, tarihteki en şiddetli fırtına olarak kayıtlara geçmiş. Yani biz hafta sonu aslında tarihi bir dönemeçten geçmişiz. Çatalca'daki istasyonda rüzgarın hızı 116 kilometre olarak ölçülmüş ve sıkı durun, hafta sonunda yeni bir Lodos fırtınası yine hepimizi bekliyor. Zaman gazetesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Zaman'ın ilk sayfasına döndüğümüzde can pazarında son durak denilmiş. Her gün 3300 mülteci Türkiye'den Yunan adalarına gidiyor. Zor şartlarda Ege Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenlerin tercihi özellikle Midilli, Çanakkale, Ayvacık ki buradan maalesef çok tatsız haberler de alıyoruz. Ayvacık ve Assos'tan karşıdaki Skamineas'a doğru ölümüne yolculuğa çıkanlar için bir umut adası denmiş. Geçen ay 210 bin kişi bu yolu izlemiş. Avrupa'ya ayak basmışlar ama ayak basamayanların maalesef bir mezarlığına dönüştüğünü söyleyelim. O Çanakkale'nin, o Ayvacıkların tabii ki özellikle Ege Denizi'nin. Zamana noktayı Demirtaş'tan suikast girişimine suç duyurusuyla koyalım. Hatta HDP kanadında eş genel başkanlar işte Figen Yüksekdağ bize suikast girişiminde bulundu iddiasını gündeme getirmişti hatırlamaca.
Bizce açığa çıkan verilere ve tanıklıklara dayanarak açık bir suikast olarak yaşanmış bir saldırıydı bu.
Evet, bu yargıya taşınıyor şimdi. Avukatı aracılığıyla Diyarbakır Başsavcılığına başvurmuş Demirtaş. Kasten adam öldürmeye teşebbüs gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. Dilekçede iktidarın kullandığı üslubunda önü alınamaz bir durum oluşturduğu belirtilmiş vaziyette diyor Zaman ilk sayfa haberinde. Ve geçelim piyasaların gözüne kulağına. Çünkü yeni ekonomi yönetimi bugün itibariyle tam bir merak konusu. Bugün 11'de Başbakan Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana gelecek. Yeni kabine konuşulacak. Yeni liste hazırlandı. Bu liste üzerinde bir oynama yapılacak mı? Cumhurbaşkanının doğrudan müdahalesi var mı? Biraz da Zaman bunun altını çizmiş. Dolar 2.85'e yükselirken piyasalar yeni kabineye odaklandı. Davutoğlu bugün Erdoğan'la görüştükten sonra kabineyi açıklayacak. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışmayan, reformlara odaklanan ekonomi yönetimini bekliyor. Bir bankacı demiş ki Ali Babacan kabinede yer alırsa dolar hızla geriler. Bakalım Babacan Dışişleri Bakanı mı olacak? Ekonomi yoksa ekonominin dümenin yeniden başına mı geçecek? Burası şimdilik bir sır gibi. Binali Yıldırım'ın durumu ne olacak? Kabineye girecek mi? Buraları sır ve bunun üzerinden Davutoğlu ile Erdoğan acaba çatışıyor mu iddialarına? Bakın Başbakan nasıl tepki gösteriyor.
Buradan yani bir bekleme hali olduğu gibi bir durum çıkmasın. Doğal bir süreçtir. Sanki görüş ayrılığı varmış gibi bir hava yansıtılıyor. Daha Cumhurbaşkanımız da oturup işte herhangi bir şekilde bu anlamda detaylı bir görüşme yapmış değiliz. Ben yemin töreninden sonra görevi aldım. Hemen ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a gitti. Şu ana kadar da dediğim gibi doğal bir süreç. Yarın inşallah kendisi Ankara'yı teşrif edecekler. O zaman oturup konuşacağız, istişare edeceğiz. Türkiye'de şimdiye kadar nasıl olmuşsa bundan sonra da merak etmeyin. AK Parti'nin olduğu yerde kriz olmaz.
Türkiye günaydın, burası Radyo Sputnik. 8.45 saat, İstanbul trafiğinde de yoğunluk artmaya başladı. Birazdan trafik notlarıyla başlayalım ve gazete manşetlerine ikinci bölümle devam edelim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Baksana takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yar edin yine de, yar dirsine de eski sevgili, ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yaktım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Yok artık geri, sakin canıma. Bu maskeli balo, bu maskeli balo ve anın sahte izleri. Bu maskeli balo ve anın sahte izleri. Bu maskeli balo.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
İki kaza haberi var. 8.49 saat İstanbul trafiği bildiğiniz gibi zaten. Harice gidelim. Orta Köprü'de özellikle Ok Meydanı yönü sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi ki yaralanmalı bir kaza bu. Ve bir şerit trafikten fazlasıyla etkilenmiş vaziyette. Şirin Evler'deyiz. Daha doğrusu İncirli Merter yönündeyiz ve sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Yine bir şeridin fazlasıyla etkilendiğinin altını çizelim. Tabii Şirin Evler demişken bu arada zeminaltı otoparkı ve minibüs terminali çalışması var. Ve bundan dolayı tam bir yıl boyunca bu yan yolu etkileyecek trafiğe de dikkat çekelim. Bir yıl boyunca işte o proje devam edecek. Bir diğer ise Mecidiyeköy metro istasyonu. İkinci etap çalışmaları başladı. Hemen hemen 5-6 aylık bir çalışma süresi bizleri bekliyor. İşte Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy Mahmut Bey metro istasyonu diyoruz ona ve Mecidiyeköy istasyonu olarak da bu çalışmanın başladığını aktaralım. Bittiği zaman ne olacak? Mecidiyeköy Mahmut Bey arası 26 dakikaya düşecek. Beşiktaş Mahmut Bey arası da hemen hemen yarım saatte geçilmiş olacak ama İstanbul'da bize 6 ay müsaade denmiş vaziyette. Sabahın ilk ışıklarından itibaren İstanbul trafiği zaten bu noktalarda baya baya artıyor. Gazete manşetlerinde bu defa ikinci bölümdeyiz ve ilk durağımız Türkiye Gazetesi. Türkmenleri diyor Türkiye Birleşmiş Milletler'e taşıyoruz. Bayır bucak Türkmenleri haftalardır bombaların hedefinde. Türk ve Türkiye Türkmen dramını teşkilatın şimdi gündemine getirecek denmiş. Ancak dünya olup bitene kayıtsız. Bu tabloya isyan eden Ankara uluslararası baskısını arttırıyor. Başbakan trajedinin Güvenlik Konseyi gündemine taşınması için dışişlerine talimat verdi denmiş. Amerika ile de bu süreçte temasa geçilmiş olacak. Peki Türkmenler acaba bu süreçte ilgili desteği alabiliyor mu? Özellikle Türkiye'den füzelere karşı sapanla savaşıyoruz demiş Türkmenler. Bol miktarda gıda yardımı alıyoruz ama bize modern silah gerekiyor şeklinde bir tepki, bir değerlendirme diyelim ve başbakana kulak verelim. Dün özellikle Suriye toplantısında da güvenlik zirvesinde de enine boyuna zaten bu konu gündemdeydi. Türkiye'ye dönük bir tehdit olursa anında karşılık verileceğini dile getirdi başbakanın sözleri.
Sınır güvenliği bağlamında Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdit teşkil eden gelişme olursa anında mukabele etme talimatı güvenlik birimlerimize verilmiştir. İkincisi, Türkiye'ye dönük yoğun bir mülteci akımına yol açacak şekilde bir saldırı söz konusu olduğunda bu konuda da gerekli tedbirler içeride ve Suriye içinde ve Türkiye içinde alınır. Üçüncüsü de Suriye'de Türkiye müzahir gruplar, topluluklar, bunlar ister Arap, ister Kürt, ister Türkmen olsun saldırıya uğradıklarında onlara her türlü insani yardımı ve ayrıca onların bulundukları bölgelerde kalmasını temin edecek her türlü yardımı yaparız. Bu konuda da gerekli talimatlar verilmiştir.
Öğretmenler günü diyoruz sevgili dinleyiciler. Yayın başında özellikle iki araştırmadan bahsetmiştim. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın bir öğretmenleri fotoğraflayan, gerçeklerini ortaya koyan, biraz da öğretmenin ne kadar buruk olduğunu yansıtan bir çalışmaydı bu. Ve bir diğer çalışma Türk Eğitim Sen. İşte hemen hemen 22 bin öğretmenle yan yana gelmiş eğitimsen ve enteresan sorunlar altı çizilmiş. Aslında enteresan demeyelim, hepimizin neredeyse kanıksadığı sorunlar. İşte atanamayan öğretmen konusu. 300 bini aşkın öğretmen halen atanmayı bekliyor, gözler Şubat'ta diyor eğitimsen. Araştırmaya göre her 10 öğretmenden 4'ü mesleğini yaparken fazlasıyla mutsuz ve kendisini huzursuz hissediyor. Öğretmenlerin %80'i ek iş yapmak zorunda kalıyor. Bu dehşet bir rakam. %80. Öğretmenlere sürgün var, maaşta kesinti var ve bu keyfi cezaların öğretmenler bir bir kalkmasını istiyor. Hatta fiziksel şiddetten dahi bahsetmiştik. İşte okullarda öğrenci ve veli odaklı şiddete maruz kaldığını anlatmıştık ve buna rağmen %88'i müdürün kapısını dahi çalmıyor demiştik. Bugün Türkiye Gazetesi manşetten öğretmeni görmüş. O öğretmeni, iki öğretmenden biri mobbing mağduru demiş, yani taciz mağduru. 12 şehirde yapılan araştırmaya göre öğretmenlerin %45'i yıldırmaya maruz kalıyor. Özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenler, yani tecrübesiz öğretmen bayağı mağdur oluyormuş. Tecrübe arttıkça mobbing azalıyor. Yıldırmayı en fazla yapanlarsa yöneticiler. Baskı liselerde %50'ye yaklaşıyormuş. Öğretmenler ders vermeme ve disiplin cezasıyla da tehdit ediliyor. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Son gazete Cumhuriyet sevgili dinleyiciler. İlk sayfaya döndüğümüzde Cumhuriyet'in sür manşetinde de fark yaratan öğretmenler var. Öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş gazete. Suna Yakın, Haldun Dormen, Sinan Güler ve Arda Türkmen öğretmenleri anlatmış. Suna Yakın demiş ki, beni karanlıktan tutup aydınlığa çıkaran o öğretmendir. Adı Adnan Ersan'dır. Haldun Dormen, beni asıl yönlendiren Amerika'daki bir eğitmen oldu demiş. Sinan Güler demiş ki, benim için fark yaratan İlkokuldaki Nilgün Taraşçı öğretmenimdi. Arda Türkmen de fark yaratan lisedeki tarih öğretmenim Canan Atınç'tı. Bugün hocaların, öğretmenlerin isimlerinin vurgulanması da güzel. Hakikaten hepimizin hayatında bir dönüm noktası diyebileceğimiz, bizi bir dönemece sokan öğretmen kesinlikle vardır. Hepimizin aklına belli başlı isimler geliyordur. Şimdi manşete döndüğümüzde Trabzon'la ilgili kritik hadiseyi aktarıyor Cumhuriyet. Fedailerin başkanlık savaşı denmiş haberde. Şimdi Aralık ayı başında, yani çok değil bundan bir iki hafta sonra Trabzon'da olağanüstü kongre var. Ve Zorlu Otel'de işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu destekleyen Kürşat B, Muharrem Usta'nın ekibinde yer alan Fatih Usta'ya, ki Muharrem Usta'nın yeğeni aynı zamanda başkan adayının, tehditler yağdırıyor, ardından silahına sarılıyor ve ateş ediyor. Neyse ki kurşunlar yere isabet etmiş, buradan işte duvarlara saplanmış, ölen ya da yaralanan yok. Tabi olay bayağı büyümüş. Muharrem Usta'nın akrabası Fatih Usta ve Usta'nın bu yıl vizyona giren Fatih'in Fedaisi Kara Murat filminin başrol oyuncusu da ortaya çıktı denmiş. Trabzon'da enteresan bir yarış ve fedailerin başkanlık yarışı deniyor haberin detayında. Noktayı koyalım bu haberle, biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından 9 bülteni sizleri bekler. Özellikle bu hafta sonu Lig 1'de, yani Fransa 1. Futbol Ligi'nde bizim aleyhimizde açılan bir pankart vardı. Saygı duruşunda bulunamadık ve bu ayıbın üstüne Fransız taraftarlar Euro 2016'ya hoş gelmeyeceksiniz Türkler sloganı atmıştı. Pankartı açmıştı. O pankartı ve Fransa'daki Halit Ruhiye'yi tartışacağız. Önce haber zamanı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. I need you tonight.
Özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
Tarihler 24 Kasım'ı gösteriyor ve saatlerde 9'du. Gündemde yeni gelişmeler var. Ben Neval Aldırmaz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şehir haberiyle başlayalım. Saldırı Ayvanat mahallesindeki sanayi sitesine düzenlendi. Teröristler devriye görevindeki polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden biri de şehit oldu. Mardin Nusaybin ilçesinde 13 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yollara açılan hendekler iş makinalarıyla kapatılıyor. Yollara tuzaklanan bombalar imha ediliyor. Operasyonların devam ettiği ilçede zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Bu arada 25-26 Kasım'da yapılması planlanan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı Nusaybin'de 12-13 Aralık'a ertelendi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör operasyonları tamamlandı. İki terörist öldürüldü, biri yaralı yakalandı. İlçede 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde kırsalda terör operasyonu düzenlendi. 2 gün süren operasyonda 4 sığınak imha edildi. Ayrıca çok sayıda silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan aracı ateş açıldı, bir kişi öldü. İlçede devriye görevi yapan polis ekibi şüphelendiği bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak iddiaya göre içinde polise saldırı hazırlığı içindeki PKK'nın gençlik yapılanması üyelerinin bulunduğu araç durmadı. Araca ateş açıldı. Açılan ateşte araç sürücüsü olay yerinde öldü. 17 yaşındaki bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Arka camında mermi izine benzer bir zedelenme tespit edilen araç incelemeye alındı. Diyarbakır Valiliği yapılan kriminal inceleme sonucunda herhangi bir ateşli silah atış artığına rastlanmadığını duyurdu. Hasarın sert bir cisim çarpmasından dolayı meydana geldiği değerlendirilmektedir denildi. HDP eş genel başkanı Figen Yüksektay ise olayın suikast girişimi olduğunu savundu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu suikast iddiaları sonrası HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı HDP genel merkezi yaptı. Açıklamaya göre Kılıçdaroğlu söz konusu olaya ilişkin soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanıp sorumlularının ortaya çıkarılmasını umut ettiğini söyledi. Bu arada Avrupa Komisyonu'nun Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye direktörü de söz konusu olaya ilişkin Demirtaş'ı arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'de genel merkez olağan kurultay tarihini açıkladı. CHP olağan kurultayı 16-17 Ocak'ta Ankara'da yapılacak. Ancak parti için muhalefet olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor. Muhalif grup olağanüstü kurultay için 573 imzanın yeterli olduğu görüşünde. Fakat parti yönetimine göre bu sayının 600'den fazla olması gerekiyor. CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalifler için süre bu akşam sona eriyor. Olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı bir başka parti MHP Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Sinan Oğan, göreve gelmesi durumunda ilk seçimde MHP'nin birinci parti olacağını söyledi.
Türk milletine iki şeyin sözünü veriyorum. Bir, partimizi ilk seçimlerde diğer partilerle kıyasladığımızda en yüksek oy oranına taşıyacak. Birinci parti olacağız. İlk seçimlerde Türk milletine sözümüzdür bu.
Olamazsanız, sözünüzde duramazsanız ne olacak?
Sözümüzde duramazsak gereğini yapacağız.
Ve CNN Türk'te konuşan Oğan, yeterli imzaya ulaşmaları ve tüzük kurultayını toplamaları durumunda Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkanlığa aday olmayacağı iddiasında bulundu.
Ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkanımız tüzük kurultayı toplandığı takdirde aday olmayacaktır. Ve Sayın Genel Başkanımızdan her zamanki olgun tavrını takınması ve bütün adaylara eşit mesafeli bir yarışma imkanını tanımasını bekliyoruz. Bunu tanıdığı takdirde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı bir düğüm, bir toy gibi olacaktır. Aksi bir durumda ise Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü iradenin gereğini yapacak ve kurultayını gerçekleştirecektir.
MHP'de ismi adaylar arasında geçen Meral Akşener de sosyal medya hesabından olağanüstü kurultayla ilgili görüşlerinin bildirdiği tarihi açıkladı. Akşener, MHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Sinan Oğan'ın olağanüstü kurultay çağrısına 30 Kasım'da cevap vereceğini söyledi. 24. dönem mecliste başkan vekili görevini yürüten Meral Akşener, partisi tarafından 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmemişti.
RSFM Haber. Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günün en sıcak haberiyle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında Rusya uçağını düşürdü. Cumhurbaşkanlığı uçağın sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle angajman kuralları çerçevesinde düşürüldüğünü duyurdu. Rusya ise sınır ihlali yapmadıklarının altını çizdi. Hatay'ın Yayladağ ilçesinin karşısındaki Yamadır köyü yakınlarında düşürülen uçağın Rusya'ya ait Su-24 tipi savaş uçağı olduğu da netleşti ve şimdi pilotların akıbeti sorgulanıyor. Bu konuyu konuşacağız. Akademisyen Doçent Doktor İlyas Kemaloğlu bizlerle. Hemen şunu sormak istiyorum. Bir uçaktan çok acaba bir Rus-Türk ilişkisi mi vuruldu? Gelişmeyi nasıl yorumlamak lazım?
Bildiğiniz gibi Rusya 30 Eylül'den beri Suriye'ye operasyon düzenliyor ve hedefinde IŞİD olduğunu ileri sürerek bombardımanda bulunmakta. Neden bulunuyor? Çok kısa buna da değinmekte fayda var. Rusya'nın bu siyasetini anlamak için. Çünkü Orta Doğu Rusya için önemli. Sovyetler Birliği'nden itibaren Rusya Federasyonu'nun içinde önem arz eden bir bölge. Ve özellikle Arap Baharı'ndan sonra Rusya'nın Orta Doğu'da dayanağı kalmadı. Büyük bir yatırımlarda bulunmuştu. Borçları siliniyor, enerji, askeri teknolojiler konusunda birçok ülkeyle, Irak'la, İran'la, Libya'yla işbirliği yapmaya başlamıştı. Ama Arap Baharı Rusya'nın bölgedeki varlığını sona erdirdi ve geriye sadece İran ile Suriye kaldı. Evet. İran uzun vadede Rusya'nın aslında bölgedeki rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Orta Asya'da, Kafkasya'da ve dolayısıyla Suriye çok önemli. Ayrıca burada Rusya'nın askeri üssü bulunuyor, gayri resmi de olsa deniz üssü. Dolayısıyla Suriye'ye hem müdahale yapmasına karşı çıktı, hem Beşir Esad rejimini destekliyor ve bu amaçla da Suriye'ye bir aydan itibaren evet askeri müdahalede bulunuyor. Ve bu müdahale çerçevesinde daha önce de yaşanmıştı Türk sınırını ihlali. İşte şimdi bir vaka daha yaşandı, bir başka vaka daha yaşandı ve bunun karşılığında da Türkiye Rus bombardıman uçağını düşürdü. Bunun Rus-Türk münasebetlerine etkisi olur mu?
Evet.
Şüphesiz olur. Çünkü genel olarak Suriye meselesi Rus-Türk münasebetlerini olumsuz etkilediğini görüyoruz son dönemde. Böyle bir olay ise daha fazla da şüphesiz Rus-Türk münasebetlerini olumsuz etkileyecektir. Şimdi şu önemli, Putin'in yakın bir zamanda açıklama yapması beklenmektedir galiba önümüzdeki bir saat içerisinde. Ama Rus uzmanlarının açıklamalarına baktığımızda, Rus basınını taradığımızda şunu görüyoruz. Tabii büyük bir tepki var Türkiye'ye karşılık, Türkiye yönelik ve Rusya'nın IŞİD'e karşı operasyonu NATO güçleriyle, Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye'yle de görüştüğünü, hatta onlara bilgi verdiğini, yaptığı operasyonla ilgili bilgi verdiğini ileri sürmektedirler. Ve bu uçağın düşürülmesinin de aslında Türkiye'nin şunu bilmesi gerektiğini veya bildiğini söylüyorlar. Bu uçaklar Türkiye yönelik, hani hava ihlali, hava sınırı ihlali yapılsa bile Türkiye herhangi bir tehdit arz etmediğini, operasyon çerçevesinde burada uçuş yaptığını ileri sürüyorlar ve dolayısıyla da gayri hukuki bir adımda bulunduğuna dair resmi ve gayri resmi açıklamaların yaptığını şimdiden görüyoruz. Ama asıl açıklama tabii ki Vladimir Putin'den gelmesi beklenmektedir önümüzdeki dakikalarda.
Evet.
Dolayısıyla Putin'in nasıl bir tepki vereceği bu önemlidir. Şüphesiz bu tepki Türk-Rus münasebetlerinin geleceği açısından da önemli bir husus olarak karşımıza çıkmakta. Diğer taraftan şunu da görüyoruz. Hemen Rusya'da Rus rublesinin değer kaybetmeye başladığını, aynı şekilde avro karşısında, dolar karşısında, dolayısıyla Rusya içerisinde de bir etkiye yol açtığını görüyoruz.
Peki hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi Türk akımıydı, Akkuyusu'ydu, son dönemki evet. Türk-Rus ilişkileriydi. İlişkilerin galiba en zarar verici, tahrip edici gelişmesiyle mi bugün biz karşılaştık? Bunu nasıl yorumlamak lazım?
Şunu söyleyelim, tabii ki bir diplomatik seviyede aslında veya siyasi alanda özellikle yapılan karşılıklı açıklamalar, bunlar bazen çok sert nitelikte oluyordu. Bunların biz Rus-Türk münasebetlerine aslında zarar verdiğini söylemiştik. Mesela aslında Güney Türk akımı projesinde bir takım sorunlar var, bunu biliyoruz ama bunları şimdiden doğrudan aslında Suriye meselesinde tarafların farklı bölge, farklı cephelerde yer almasına bağlamak şimdilik yanlış olur. Çünkü evet, orada farklı sıkıntılar var. Hükümet yoktu Türkiye'de, fiyat konusunda anlaşma yapılmamıştı taraflar arasında. Dolayısıyla Akkuyu için de aynı şeyi söylememiz mümkün. Çok daha farklı sıkıntılar var. Yani Suriye meselesi veya Suriye krizi olmasaydı, taraflar farklı cephelerde yer almasalardı bile, bu iki konuda taraflar şu an kesin olarak anlaşmaya varmış değillerdi. Bu birincisi. Ha, bunun üzerine bu iki projedeki sıkıntılara Suriye meselesi de eklenince tabii ki buradaki sorunlara siyasi boyut da kazandırılmış oldu, eklenmiş oldu. Dolayısıyla bunların çözümü veya giderilmesi daha büyük çabaların sarf edilmesini gerektirecektir.
İlişkiler hassas bir viraja girdi diyelim. Hocam çok teşekkürler. Değerli yorumlarınızı aldık. İyi çalışmalar diliyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Akademisyen Doçent Doktor İlyas Kemaloğlu, bir Rusya uzmanı aynı zamanda. Kemaloğlu bizlerleydi. RZ FM'de Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin o gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de.